Ayrım 13, sayfa 156. Niyazi'nin ayakları çıplaktı. Acaba kokuyor da komutan onu mu ima etti diye kaygılandı. Tırnakları da uzamıştı. Ayak parmaklarını büzdü. Özür dilerim komutanım dedi. Lan evladım, sen niye özür diliyorsun? Ben senden özür dilerim. Yüzyıllardır hareminden çıkmayan, sofrasında daim 40 çeşit yemek bulunan padişahlar senden özür dilesin. Komutanım, Allah'ın izniyle bu savaşı kazanıp Yunan'a atınca Osmanlı'yı diriltebilir miyiz acaba? Tarihte böyle bir şey olmadı Niyazi. Biz Osmanlı'yı severiz ama öldü gayrı. Ya da yaşlandı en azı. Diyelim ki deden 90 yaşında. Seversin tabii ama onu 20 yaşına döndüremezsin. Bir millet bu kadar mı geri ve cahil bırakılır? Bizim erlerin %1'i 2'si okuma biliyor. Yunanlının %50'si. Benim erlerimin bir kısmı işgal kuvvetleri halifeyi Kemal'in askerlerinden kurtarmak için geldi diyor. Ne demiş Osmanlı? Tedrisat cehaleti alır. Eşeklik baki kalır. Dün sana tekme attı Yunanlı postalıyla. Sen de onu atabilirsin. Ama ancak şu çıplak ayağınla. Özür dilerim komutanım. O bana tekme attı ama ben onu atamadım. Mesele tekme atmak değil. Mesele teçhizatın, erzakın, azığın azlığı. Hepimiz Rabbimizin kuluyuz. Allah'ın 99 sıfatı vardır. Rezzaktır. Rezzak, rızkı veren demektir. Sonuçta cümlemiz Abdülrezzak'ız. Rızkı verenin kullarıyız yani. Ama onlar konserve, çikolata yiyorlar siperde. Biz de yağsız bulgur çorbası her öğünde. Rabbimiz rızkı akıllıya veriyor bu dünyada galiba. Konya, Ankara buğday deposu Anadolu'da. Ama İstanbul Rusya'dan satın alıyor buğdayını. Çünkü Konya'daki buğdayını İstanbul'a taşıyacak yol yapmamış Osmanlı. Sonra kıyamet gibi silah varmış Kars'ta. Yol yok. 6 ayda ancak ulaşır diyorlar Ankara'ya. Herifin oğlu kamyon kullanıyor. Biz Kaan'ı. Bir tane güzel demir yolu var Anadolu'da. O da İstanbul-Bağdat arasında biliyor musun Niyazi? Bilmiyorum komutanım, bana söylemediler. Davut devam etti. Berlin'i Almanların merkezi hükümetini İstanbul'a bağlayan İstanbul-Bağdat demiryolunu Almanlar bize bedava yaptılar. Hiç para almadılar. Allah razı olsun komutanım onlardan. Almanlardan da bu beklenir zaten. Biz Almanları çok severiz. Bizim köyde herkes sever Almanları. Muhtar diyesiydi ki Almanlar da bizi severmiş. Bizi düşmanlarımıza karşı korurmuş. Davut öfkelendi. Bok korurlarmış. Onların yüzünden girdik harbi. Onları koruyalım diye. Menfaatleri olmasa peşimizde dolaşır mı pezevenkler? Bağdat Demiryolu'nun ilk işi ne oldu biliyor musun? Bağdat'taki kıyamet gibi tarihi eseri İstanbul üzerinden Berlin'e taşımak. Sonra biraz daha konuştular. Olup biteni, milletin başına gelenleri Davut Aslanmen çok öfkeliydi. Arada ana avrat sövüyordu. Ama bir kovukta, korkular içinde de geçse, bu konuşma anlatılmaz biçimde Niyazi'yi mutlu etmişti. Niyazi çok mutluydu. Çünkü bugüne kadar ilk defa bir büyüğü adam yerine koyup sohbet etmişti onunla. Anlasın ya da anlamasın. Ona bir şeyler anlatmıştı. Bugüne kadar köyünde, evinde, kahvede, orduda hiçbir büyük onunla getir götür gibisinden birkaç kelime dışında böylesine uzun konuşmamıştı. Biraz uyudular. Uyandıklarında hava kararmıştı. Bozkır sessizdi. Yalnızca birkaç alakarga. Serine kayar kıvamda bir sıcaklık indi ovaya. Önce alayca karanlıkta, sonra zifiri karanlıkta. Kuzeye doğru yürümeye başladılar. Dört bir yanda ağustos böceklerinin sesleri duyuluyordu. Sonra gece ile gündüz arası çok kısa süre bir gökyüzü baharı. Çın eden bir zil gibi çın sabah oldu. Bir an için yer gök aydınlandı. Ardından tan yeri aydınlandı. Yeryüzüne nazire gökyüzü kızıla boyandı. Davut Aslı hemen önde, Niyazi arkada yürüyorlardı. Davut'un midesi, çenesi, Niyazi'nin bacağı ağrılar içindeydi. Davut Nihal öğretmeni düşünüyordu. Bu cehennem bittiğinde evleneceklerdi. Evlilik filan teklif etmemişti. Annesi gidip istememişti. Ama ara ara görüşüyorlardı ve evleneceklerdi. Görüştüklerinde birbirleriyle sürekli beyli hanımlı saygıyla ibadet eder gibi konuşuyorlardı. Gözlerinden taşan ama asla dillerine değmeyen bir sevgi vardı yüzlerinde konuşurken. Kandilli Kız Lisesi'nde öğretmendi Nihal. Davut askere alınmadan 6 ay önce Nihal oturduğu sokakta bulduğu yaralı bir kediye baytar aramıştı. Tavsiye üzerine Davut'a götürmüştü onu. İlk günden itibaren yalnızca gözlerle ifade edilen bir sevgi doğmuştu aralarında. O yıllarda baytarların kedilere bakması adetten değildi. Ancak Davut bu özel kediye özenle bakmış, onu iyileştirmiş, kedi iyileştiğinde de Nihal onu evine almıştı. Artık akşamları kedisini kucağına alıp okşuyor, Davut'u düşünüyordu sürekli. Nihal öğretmen güzeldi, alımlıydı, güçlüydü, sevecendi ama kurallıydı. Ciddiydi ama gülümserdi. Öğrencisine abla, kediye köpeğe yoksula anneydi. Davut Nihal'e evlenme teklif etmek üzereyken askere alınmıştı. Anadolu'yu dolduran işgal kuvvetleri Anadolu'dan çıkarıldığı zaman zaferden sonra terhis olduğunda Nihal Hanım'a evlilik teklif edecekti. Teklifini nasıl söyleyeceğini, talimdeki askerler gibi aklından yüzlerce defa tekrarlamış, talim etmişti. Yürürken yine bunu düşünüyordu. Zaferden sonra İstanbul'a döndüğünde okuluna gidip Nihal öğretmeni önce savaştan söz edecekti. Sonra ayrılırken şunu ekleyecekti. Nihal Hanım, ben vatani görevime gitmeden önce valideme sizden söz etmiştim. O sırada sizinle tanışması mümkün olmadı. Şimdi müsaadeniz olursa, ev adresinizi lütfederseniz, sizi ve validenizi ziyaret etme muradındadır. Davut Hasta hemen bu cümleyi zihninde pek çok defa değiştirmiş, evirip çevirmişti. Cümlenin son şekli böyleydi. Ancak söylerken, muhtemelen bambaşka bir şekil alacaktı. Sessizce yürürken Niyazi de köyünü, evini, karısını, oğlunu düşünüyordu. Az ötedeydi köyü, az ötede. Ama gitse gidilmezdi, gitmek istemezdi. Düşmanı evinin kapısında görmek yerine dağlarda, bayırlarda, cephelerde görmek isterdi. Bütün bildikleri, Mehmet, Cafer kardeşleri ve diğerleri ve komutanları ve kendisi, evleri, köyleri, şehirleri için, vatanları için, torunlarının toprakları ve özgürlükleri için savaşıyorlardı şimdi. Karısı Fatma köyün en güzel kızıydı. Oğlu Orhan da dünyanın en güzel çocuğu. Bir çıktı mı babasının kucağına, bir daha inmezdi kerata. Fatma komşu köyün kızıydı. Bir gün uzaktan uzağa birbirlerine gözlerini dikip bakmışlardı. Önce bakan hangisiydi, bu önemli değildi. Uzun süre konuşmadan yalnızca bakışmışlardı. Sonra görülmedik yerler bulup, gizliden gizliye görüşmeye, konuşmaya başlamışlardı. Nice köylü genç gibi Niyazi'nin de arkası Horozlu isimli yuvarlak bir aynası vardı. Köylü gençler aynaları haberleşme için kullanırlardı. Köy dışında bir yerlere gizlenip ötelerden sevgililerinin geçmesini beklerlerdi. Sevgilisini, yavuklusunu gören genç, güneş ışığını uzaktan aynayla gözüne yansıtırdı onu. Belki güneşten, belki erkekten ötürü genç kızın da gözleri kamaşırdı. Bu işaretlerin derin anlamları vardı. Hadi gel konuşalım ya da en azı ben buradayım, seni seviyorum anlamı vardı. Bu işaretlerle dünyaya hayat veren güneşin kalbi gençlerin kalbine taşınırdı. Niyazi de kaç defa Fatma'ya aynayla işaret göndermişti. Fatma'nın yüzü bütün aynalardan güzeldi. Fatma'nın yüzü aydınlıkta da karanlıkta da güzeldi. Fatma'nın yüzü güneş değse de değmese de güzeldi. Onun bir bakışı alemdeki bütün aynalara ve güneşlere bedeldi. Fatma'nın teni taze ekmek, güneşte bırakılmış yastık, güneşte yeşermiş reyhan kokardı. Artık sabahtı. Davut Asleymen, biraz otursak dedi. Tam o anda uzaktan, ta uzaklardan birkaç insan sesi geldi. İşittikleri silik, belirsiz birkaç sesti. Davut heyecanla, bizimkiler dedi. Niyazi, düşman olmasın dedi. Davut Asleymen kendinden emin bir sesle, hayır Niyazi, bu Türkçe. Rüzgarlar, fırtınalar içinde bir kelime olsa bile ben onu işitirim yine, dedi. Koşmaya başladılar. Koşarken ya bunlar Yunanlıysa diye endişe içindeydi Niyazi. Yaklaştılar. Kendi birlikleriydi. Asteğmen seslendi, ses geldi. Dil dile karşılık verdi. Yürüdüler. Önce 3-5, 10'du, sonra onlarca oldu. Şimdi karşılarında yorgun bir sevinçle aydınlanan yüzler, iki yana açılan kollar vardı. Tam o anda az ötelerine bir el bombası düştü. Ardından tepeye yerleştirilmiş bir makineli tüfek taramaya başladı. Niyazi önündeki Davut'u bütün gücüyle itip yere düşürdü. Üstüne kapandı. Vücudunu kalkan edip belini sırtını örttü. Davut kalkmak için yelkindiğinde "Kalkma komutanım, ateş ediyorlar!" diye bağırdı. Davut onu duymadı. Birkaç defa daha yetkindi. Sonra "Ah!" dedi. Hareketsizdi. Niyazi sağ eliyle Davut'un omzunu tutmuştu. Elinin ıslandığını hissetti. Davut'un boynu kanıyordu. Niyazi fırlayıp ayağa kalktı. Aslı hemen boynundan vurulmuştu. Niyazi bütün gücüyle "Komutanım vuruldu!" diye bağırdı. Birkaç er onlara doğru koştu. O hengamede tepedeki makineli susturulmuş, düşmanın avcı birliği anında imha edilmişti. Tek yaralı Davut'tu. Hemen bir sedye getirdiler. Erler bir an önce olsun diye telaşla itişe itişe Davut'u sedyeye koydular. Gerideki sıhhiye çadırına doğru koşmaya başladılar. Niyazi sedyeyi tutmuyor, sedyenin yanı sıra Davut'un elini tutmuş halde "Kurban olayım ölme komutanım, dayan!" diye bağırarak koşuyordu. Davut hayattaydı. Erler onu çadıra ulaştırdılar, doktorun önüne bırakıp çıktılar. Niyazi hala elini tutuyordu. Doktor, "Çık dışarı!" diye bağırdı. Davut güçlükle "Kalsın!" dedi. Doktor ona başıyla kal işareti yapıp yaralıya bakmaya başladı. Niyazi diz çöktü. Hafifçe ağlamaklı bir sesle, "Affet beni komutanım, seni koruyamadım," dedi. Davut elini kaldırdı. Parmaklarıyla onun yüzünü okşadı. "Senin suçun yok," demek istiyordu. Niyazi onun parmaklarını öptü, başına koydu. Doktor müdahaleye başlamıştı. Niyazi kalktı, çadırdan çıktı. Biri omzuna dokundu. Mehmet'ti. Önce Mehmet, sonra Cafer, sonra diğerleri. Teker teker sarıldılar Niyazi'ye. Çadırın perdesi örtülüydü. Bir süre dışarıda beklediler. Bu süre herkese çok uzun geldi. Bir ara bir yaşlı kadınla birlikte Nihal öğretmen girdi çadırı. Davut onları gördü. Neden sonra hasta bakıcı er çıktı çadırdan. Yüzünde ifade yoktu. "Başımız sağ olsun," dedi. Bekleyenler dondu. Ardından doktor çıktı. Niyazi durumu anlamamış gibiydi. Sessizce çadıra girdi. Davut Estemen orada, tahtadan bir masada, hareketsiz yatıyordu. Niyazi ağlamaya başladı. Tekrar tekrar yüzünü öptü Davut'un. Sürekli, "Affet beni komutanım, koruyamadım seni," diyordu. Niyazi sonra Davut'un ayaklarını öptü. Sevdikleri ölenler, onun ayağını öperler Anadolu'da. O günden ileri, bazen rüyada, bazen uyanık, bazen içinden, bazen sesli, hayat boyu hep aynı cümleyi söyledi Niyazi. "Affet beni komutanım, koruyamadım seni." Metres Tepe. Halim Bey yeni bir metres daha edinmiş, ona da bir daire almıştı. Gözlerinin gerisindeki pişmanlığı saymazsanız, son günlerde yüzü pahalıya mal olan pahalı bir tebessümle aydınlanıyordu. O akşam iki ortak yemekte buluştular. Bir süre işlerden konuştuktan sonra Abdülrezzak Bey, "Halimciğim, hayırlı olsun, yeni bir daire daha almışsın." Abdülrezzak Bey ortağının yeni metresini ima ediyordu. Halim Bey güldü. "Oldu bir kere." "Kaçıncı oldu Halim? Her yengeye bir daire. Koleksiyon mu yapıyorsun ne?" Sen de koleksiyon yapıyorsun." "Benimki tek parça. Bir kadın, bir daire. Ha, bir de tesbih koleksiyonum var. O başka." Abdülrezzak Bey'in kendi çapında zengin sayılabilecek bir tesbih koleksiyonu vardı. Nuriye Hanım'la birlikte özenle bakarlardı. Ama metresi bir taneydi. İnşallah sonda olurdu. "Vallahi Abdülrezzakçığım, oldu bir kere. İnşallah bu son. Bu son. Gülün üstüne gelen gül, güldürmez insanı." "İnşallah. Bak dünden beri ne düşünüyorum. Biz geleneklerine bağlı, vatana, millete hayırlı insanlarız. Çok şükür. Geleneklerine bağlı, abdestinde, namazında insanlarız. İyi. Metres tutuyoruz. Sonra onlara birer daire, villa, milla alıyoruz. Bakıyorum bizim evli barklı mühendislere, muhasebecilere, modernler, laik olmakla övünüyorlar. İyi de onların da evlilik dışı ilişkileri var ama bir farklı. Onlar daire filan almıyorlar. Birlikte oldukları kadınlara. Biz alıyoruz illa. Onlar ucuza getiriyorlar. Gelmez mi? Biz bir de imam nikahı kıydırıp ağızlarını sıkı tutsunlar diye tonla bahşiş veriyoruz imamlara. İyi mi? Bizim elemanlar Batı filmlerinden öğrenmişler. Yatmadan yemeğe götürüyorlar kadınları kafirler. Bir tek yemek parası. Onun bile yarısı. Nasıl? Demokratız. Eşitiz havaları takınıyorlar. Bir gün bunlar ödüyorlar yemeğin parasını, bir gün kadınları ödüyor. Daire almıyorlar. İmam parası yok. Yemek parasının da yarısı. Heriflerdeki şansa bak. Yatıp kalktıkları kadınlara metrese demiyorlar. Adı da yok bunların. Abi adamlar tamamen kayıt dışı. Muameleleri ne masraflı ne damgalı. Boş ver. Bizimki biraz masraflı ama imam nikahlı. Abdülrezzak Bey ilk evine gitti, ikinci evine gitti. İşleriyle ilgilendi, sonra yine ilk evine gitti. İkincisine gitti, işine gitti. Trafiğe yinelendi, yeniden aynı yolları gitti. Başı dönmüyordu ama işleriyle ilgili, özel yaşamıyla ilgili başı dertteydi. Ödemelerde sıkıntı çekiyorlardı, satışlar kötüydü. Belki de daha kötüsü, karısı Nuriye Hanım, kocasının ev dışında geçirdiği sürenin giderek arttığını düşünmeye başlamıştı. Nuriye Hanım'ın onca yılın yorgunluğunu taşıyan ailesinde bir kasvetli hava, ağır yağlı bir koku vardı. İki gün evine, ilk evine uğradı Abdülrezzak Bey. Eski ciddiyet, resmiyet aynıyla sürüyordu hanelerinde. Hane aynıydı, hane halkı da. Nasılsın hanım? Sağ ol Abdülrezzak Bey. Sonra ikinci evine gitti Abdülrezzak. İlk evinde Abdülrezzak Bey'di, ikinci de Abdülrezzak. Hatta Abdüş bile deniyordu ona. Yine sevinçle karşıladı onu Nurşen. Mahalleden dedikodular anlattı. Nuriye Hanım sevmediğini bildiği için dedikodu aktarmazdı Abdülrezzak Bey'e. Çünkü tüm erkekler gibi onun da dedikodudan, en azından kadınlarla dedikodudan hoşlanmadığını düşünürdü. Metrestepe evlerinde ise durum farklıydı. Burada özgürlük vardı. Cinsel özgürlük, dedikodu özgürlüğü mesela. Yüksek sesle şarkı söyleme özgürlüğü ya da. Mahalleye bir Rus metres taşınmıştı. Türkçesi oldukça iyiydi, bilgiliydi, neşeliydi. Hanımların bol yemekli öğleden sonra günlerine artık o da katılacaktı. Nadia Hanım, nadire olmuştu. Bu dünyada her şey olabilirdi. Rusların, İngilizlerin, Almanların, ortalamadan daha modern olanları yani, ahlaksız, en azı hafif meşrep olduğunu düşünür bazıları. Bu doğru değildir. Tümü ahlaklı veya tümü ahlaksız toplum yoktur. Onu bunu beğenmeyenler kendilerine bakmalı evvelde. Türk'ten mafya veya metres olur da Rus'tan olmaz mı? Metristepe şehitlerinin torunları metres olur da St. Petersburg'u savunmuş kahramanların çocukları olmaz mı? Nice Rus kadın, içen, döven Rus erkeklerinin yerine karısını seven Türk erkeği bulduğunda sanılanın aksine mazbut ve sevecen bir anne oluyordu. Nadia Hanım evlenme şansını yakalayamamış, metreslik kademesinde kalmıştı. Metristepeli diğer hanımlar gibi. Abdülrezzak ve Nurşen, Nadia'dan Nadire'ye, Nadia Hanım'ın hayatı üzerine dedikodu yaptılar. Dedikoduları karalayıcı değildi. Yaptıkları, üçüncüyü konu edinip farkında olmadan kendilerini incelemekti. Kendi duygularından, kendilerinden söz edemeyen nice insan, kendilerini bir üçüncüye yansıtıp, onun dedikodusunu yaptıklarında, bilmeden kendilerini eleştirirler ulu orta. Alemin namusuna aklını takan zorba, kendi namusu konusunda sıkıntılıdır aslında. Analitik kuramca. İkinci gün verandada uzaktan Metris Tepe'ye bakıyorlardı. Abdülrezzak'ın aklına birden Metris cezaevinde Barış'ın söyledikleri geldi. Metris Tepe'ye mutlaka çık. Tarihi coğrafyayı uzaktan seyredenler, fen bilimlerini yalnızca ezberleyenler, zamanın dışında kalırlar. O yüzden Metris Tepe'yi uzaktan seyretmek, sadece varlığını bilmek yetmezdi. Bir de yanına varıp bakmak gerekirdi. Abdülrezzak Metris Tepe'ye ilk kez 50'sinde çıkacaktı. Geçti ama zararın neresinden dönülse kârdı. Abdülrezzak Nurşen'in beline sarılıp yanağını öptü. Nurşen'in yanağı hem diri hem yumuşaktı. Sonra baş parmağıyla çenesini ovuşturarak "Gel seni tepeye götüreyim" dedi. Abdülrezzak çenesini ovuşturduğunda Nurşen'in içi bir hoş olmuştu. Garajdaki yedek arabaya bindiler. Arabayı Abdülrezzak kullanacaktı. Siteden çıkmadan uzaktan Gazi'yi gördü Nurşen. Yaklaştıklarında yüzüne bakmadı. Ama onun kendisine bir saniyeliğine baktığına emindi. Siteden çıktılar. Hafif engebeli, seyrek ağaçlı arazide Metris Tepe'ye doğru yol almaya başladılar. Tepe yüksek ama yayvandı. Yol eteğinden itibaren döne döne yukarıya doğru çıkıyordu. Yükselmeye başladılar. İlk önce bir köyden geçtiler. Köyün adı Yeni Çepni'ydi. Evleri taş, kerpiç, toprak sıvalı. Duvarları eğreti, yıkıldı yıkılacak gibi. Sanki gece kondu, sanki geçici. 100 yıl önceki gibi. 100 yılda bazı şeyler değişmedi. Sonra bir köyden daha geçtiler. Köyün adı Metris Tepe'ydi. Yol döne döne yükseldi. Metris Tepe köyü de geride kaldı. Her taraf seyrek ağaçlarla kaplıydı. Çevrede giderek artan sayıda rüzgar tribünü görmeye başladılar. Rüzgarı elektriğe çeviren bu tribünleri bir Türk ortağı olan yabancı bir firma kurmuştu. Son işgal askeri Metris Tepe'yi terk ettikten 90 yıl sonra Bir batılı firma gelip yerleşmişti bu coğrafyaya. Belki de Lloyd George haklıydı. Kimi coğrafyalar gidilmek, gelinmek içindi. Çünkü ticaret ve para kutsaldı. İşin adı ticarettir. Ticaret kutsaldır. Aslında kabul etmeli ki zaman değişir, değerler değişir. Farklı rüzgarlar eser dünyada. Bir zamanlar vatanlar kutsaldı mesela. Şimdilerde para. Belki de dert etmemeli. Rüzgarsız kalmaz dünya. Bir bu yana eser rüzgar, bir o yana. Muhtemel ki bu yüzden gerekli rüzgar tribünleri. Ha, bir zamanlar kan dökülmüştür. O başka. Önemli olan kutsaldır. Amenna. Metristepe'nin tepesinde, uzaklarda görülen bir anıt vardı. Sonunda anıtın girişine ulaştılar. Ayrım sonu, sayfa 167.